Kalbin Sesi Erkam Radyo'ya, Okudukça programına hoş geldiniz. Ben Deniz Yusuf Temizcan.
Ben Deniz Furkan Özkul.
Yeni bir programda sizlerle birlikte olmanın keyfi içerisindeyiz. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz programımızda diyelim. Bu hafta Okudukça programını Genç Dergisi'nin Mayıs sayısıyla açmak istiyorum. Genç Dergisi aylık gençlik dergisi olarak 128. sayısını yayınladı Mayıs 2017 itibariyle. Furkan, bu sayısının kapak dosyası Bırakma Kendini oldu. Burada bir röportaj merkezli bir kapak dosyası hazırlandı. Mehmet Dinç, yani ülkemizin açıkçası önemli psikologlarından, İstanbul'da kendi özel çalışmaları var. Özellikle teknoloji bağımlılığı ile ilgili yaptığı kongreler, hazırladığı kitaplar var. Ve açıkçası hem verdiği konferanslarla hem de mesela daha önce gençlik yazıları olmuştu. Oradaki haliyle insanların böyle gönül dünyalarını rahatlatan, sıkıntılarını almaya çalışan bir hoş bir tarafı var Mehmet Dinç abinin. Genç Dergi'de onunla geniş bir röportaj yapıldı. Röportajın ana konusu da Bırakma Kendini oldu. Çünkü malum bugünün gençliğinin şöyle bir haleti ruhiyesi var. Yani dünyanın bütün sorumluluğunu üzerinde taşıyormuş gibi, yükü ağırmış gibi. Ve mesela hani çoğu kişi için çok hafif gelebilecek sıkıntılarla karşılaştığında da böyle çöküverecekmiş gibi oluyor. Bu hal açıkçası bizi bir süredir düşündürüyordu. Bunun üzerine gitmek istedik. Bu ayki Genç Dergi'de de onu işlemeye çalıştık. Mehmet Dinç aslında özetle şunu söylüyor. Bundan mesela 50 yıl önceyi düşünün. 1940'lı dönemleri, 50'li dönemleri. İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı dönemleri. Büyük kıtlıkların, büyük savaşları. Mesela sadece İkinci Dünya Savaşı'nda 70 milyona yakın insanın öldüğü, evet, söyleniyor. Bu büyük sıkıntılar, büyük yoksulluklar, işte teknolojik imkanların olmadığı vesaire, hastalıklarla çocuk ölümlerinin çok olduğu, bu dönemlerde insanların yaşadığı sıkıntılarla bugünkü yaşadığımız sıkıntılar birbiriyle karşılaştırılamaz boyutta. Onlar mesela birçok şeye sabredebilirken, kendini bırakmazken biz bugün karşılaştığımız en ufak bir sıkıntıyla kendimizi salıverebiliyoruz.
Yani ben Yusuf şöyle düşünüyorum. İnsan aslında yaşadığı ortamdan bağımsız bir varlık değil. İnsan, insan olarak bu hayata geldiğinde bir anneye, bir babaya, bir çevreye sahip olarak dünyaya geliyor. Ve bulunmuş olduğu yerin dilini, örfünü, adetlerini benimsemek durumunda kalıyor. Ve sadece bununla da kalmıyor aslında. İlerleyen süreç içerisinde dünyadan edinmiş olduklarını kendisine, kendi kişiliğine daha doğrusu böyle ince ince işlemeye başlıyor. Bu aslında farkında olduğumuz bir süreç midir? Bence değildir. Yani farkında olduğumuz bir süreç değil. Yani hiçbirimiz farkında olarak bir dil öğrenmiyoruz. Veyahut da bulunmuş olduğumuz memleketin örfünü, adetini farkında olarak öğrenmiyoruz. Daha çok verili bir durum söz konusu burada.
Hay hay.
Bu açıdan bakıldığında şu an günümüz gençliğinin o kırılgan yapısı, o kristal adam yapısı aslında bununla da bağlantılı bir şey. Yani yaşadığımız ortam, yaşadığımız düzen ve zamanlar. Bu açıdan buraya bakmak lazım diye düşünüyorum.
Hay hay.
Yani İkinci Dünya Savaşı dönemi ya da sonrasındaki dönem, ben şöyle diyorum. İnsan alışan bir canlıdır. Bulunduğu ortama alışır.
Doğru.
Yani şayet biz o dönemde yaşamış olsaydık, onların vermiş olduğu tepkilere benzer bir tepki verecektik.
Hay hay.
Bu tıpkı savaşta bulunan askerin durumuna benzer. Biliyorsunuz bizler şu an 8 saat uykuyu az görüyoruz. Öyle değil mi? Ancak savaş esnasında askerler yeri geldiğinde günlerce uyumuyorlar. Bunun araştırmasını yapan insanlar şunu fark ediyorlar. Askerler dipçiklerine dayanarak o bir dakikalık, iki dakikalık uyku uyuduklarında bir anda canlanıyorlar. Yani o savaş ortamı, onun sağlamış olduğu duygu durumu insanı o koşullarda kendini ifade etmesine hazır hale getiriyor. Aslında günümüzde de şöyle bir durum var, biliyorsunuz Mehmet Dinç ile beraber Kemal Sayar da bu hususta önemli, evet, bir isim. Kemal Sayar da
kesinlikle
bu son dönemi analiz eden, gençlere yönelik analizleri olan insanlardan.
Kitapları çok kıymetli. Çok kıymetli. Kapı Yayınları'ndan çıkıyor. Gerçek Hayat'ta yazıyor.
Timaş'ta da çıkıyordu biliyorsunuz.
Timaş'tan ayrıldı zannedersin.
Oradan ayrıldı, evet.
Kapı Yayınları'na geçti.
Evet.
Çok güzel ifade ettin. İkisi zaten dostlukları da var.
Evet.
Aynı anda beraber yazdıkları bir kitap da var. Bu konulara birlikte temas ediyorlar. Şimdi bu gencin, bu Mehmet Dinç röportajında Mehmet Hoca, yani senin söylediklerin çok haklı, ona ek olarak söylüyorum, şuna dikkat çekti. Yani diyor ki bu yaşadığımız dünyada sosyal medyanın, popüler kültürün bize devamlı mutlu ve hani varlıklı olacağımıza dair bize bir şey sunuyor.
Kişisel gelişimin temel
kesinlikle, yani sürekli mutlu olmalısın, varlıklı olmalısın,
başarılı
refah
olmalısın,
içinde yaşamalısın, mutsuzluk sana hiç uğramamalı, ayağına hiç taş takılmamalı. Böyle bir pompaladığı bir şey var.
Belki Bülent abiye de denilebilir değil mi? Bülent Akgüre'ye.
Kesinlikle. O da ona karşı,
evet.
Mesela kişisel gelişim diyor ya, içindeki devi
harekete
geçir. Bülent abi de diyor ki içindeki öküze oha de, evet. Affedersiniz. Ama bana sorarsan ikisi de yani bir hatalı bir yere düşüyor. Çünkü içimizde ne dev var, affedersiniz, ne de öküz var. İkisi de yok yani. Biz bir insanız, kanlı canlı bir insanız. Sıkıntıyla karşılaştığımızda üzülürüz ki karşılaşırız. Bir de imtihan dünyasındayız. Bizim Müslüman bilincimiz bunu söylüyor bize. Her an imtihan ediliyoruz. Buna karşı da bir direnç mekanizması geliştirmemiz lazım. Bu da işte sabırlı oluyor. Bu da işte kanaatli oluyor. Mesela her zaman varlıklı olamayabiliyoruz. Bazen dibe vurabiliyoruz. Yani neticede insanlar bugün hani geçen asra göre daha hafif zorluklarla karşılaştıkları halde daha ağır cevaplar veriyorlar diyor Mehmet Dinç. Bu röportajı kaçırmamanızı
çok
öneririm.
Çok doğru.
Çok doğru. Mehmet Lütfü Arslan bir süredir Genç'te yazmıyordu. Bu ay ilk defa yazmaya başladı bir aradan sonra. Bahar içimize gelsin yazısıyla. Genç'in artık klasikleşmiş bir geleneği var. Sayfalarını Türkiye gündemi ve dünya gündemi olarak açıyor. Gündemden de haberdar etmeye çalışıyor. Bu Mehmet Dinç röportajına hayli uzun bir yer ayrıldı. Devam eden sayfalarda Ayşegül Genç'in Av da içinde Avcı da başlıklı iki sayfalık bir yazısı var. Haşim Akın'ın Çölün Ortasında Gölgesi Geniş Bir Çınar, El Hac Nuh isimli güzel bir röportajı var. Bunlar Genç'i güzelleştiren sayfalardan. Adem Özkesen'in Afganistan'a Yolculuk serisinin 26. yazısını yazdı ve seriyi zannedersem tamamladı. Yazının başlığı Tahran'dan İstanbul'a Dönüş. Rabia Gülcan kardeşin Beslendiğin Kaynaklara Dikkat Et yazısı var. Devam eden sayfalarda Recep Şentürk Hoca ile İbn Haldun Üniversitesi'nin rektörü, malum yeni bir kurulan bir üniversite. Evet. Onunla bir röportaj var. Bendeniz'in İki Dünya Arasında Yahya Kemal isimli bir portre yazısı var. Yine Okursanız isimli bir sayfamız var. Burada da yayın dünyasından hem haberler veriyoruz hem yeni çıkan kitaplardan bahsediyoruz. Diyelim. Genç'in Mayıs sayısını kaçırmamanızı öneririz. Bugünkü programımızda biraz açıkçası Cahit Zarifoğlu'na ayırmak istiyoruz programı. Onu konuşmak istiyoruz. Ama öncesinde benim arz etmek istediğim birkaç tane güncel gelişme var, haberler var. Onları kısa kısa arz edeyim. Hem programımızı da dilersen Furkan renklilik katmış olur.
Tabii, çok güzel.
İzmir Kitap Fuarı yapıldı geçenlerde. İstanbul'da yaşayan Diyarbakır doğumlu Erdar Yalçın isimli bir beyefendi. 42 yaşında tekerlekli sandalyeyle yaşıyor. Bir özrü var. Fakat yani sadece tek parmağını kullanarak 15 tane kitap yazmış. İzmir Kitap Fuarı'nda da bu kitapları sergilemiş. Annesi, oğlum 2 yaşında menenjit geçirdi. Tekerlekli sandalyede yaşıyor. Yatağında bile ben çeviriyorum. Ama tek parmağıyla kitaplarını yazıyor. Şimdi hayali gazetecilik okumak. Biz de ona destek oluyoruz. Onunla gurur duyuyorum demiş. 15 tane kitap yazmış. Yani Erdal Bey'in hayali hani ölmeden bir tane kitap yazayımmış. Duası da bu şekildeymiş. Ama Allah ona 15 tane kitap yazmayı nasip etmiş. Haberde bir de fotoğrafı var. Böyle çok eğlenceli bir fotoğraf. Paylaşmak istedim. 2016 yılının kitap basım rakamları açıklanmış Furkan. 2015'te 620.751.618 adet kitap üretilmiş. Hayli yüksek bir rakam.
Evet.
Kişi başına düşen kitap 8 adetmiş. Hani bunu ortalamaya vurduğunuz zaman. Bunun içinde tabii eğitim kitapları ağırlıklı, okul kitapları. Ama hani bandrollü dediğimiz hani direkt satışa geçen kitap sayısı 2016 yılında 4 bandrollü olan 404.129.053 adetmiş. Toplamda 666 milyon kitap üretiliyor. Bunun yaklaşık 404 milyonu bandrollüymüş. Bunlar kitap üretiminin yıldan yıla ülkemizde arttığının bir göstergesi. Yaklaşık %7,5 oranında bir artış var. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin bir açıklaması var. Türkiye dünyadaki kitapçılık, yayıncılık sektöründe 11. sırada deniliyor. Bu da
bu çok güzel bir şey aslında.
Gerçekten
bizim
yani bunlar sevindirici.
Bizim eleştirdiğimiz hususların biz başında okumadığımız gelir.
Çok
ya.
Doğru okumadığımızı söyleniyoruz ama rakamlar da bir taraftan yani o zaman niye, çöpe gitmiyor ki bu kitaplar evet. Yani bu daha yani fazla kitap basılıyor.
Lazım. Bir talep olması lazım ki arz olsun yani.
Yani daha fazla kitap basılıyor. Her geçen gün yeni yayın evleri kuruluyor. Alan genişliyor. Ve artıyor yani kitap okuma oranı. Ha sevindirici iyi bir rakam mı? Tam değil belki. Daha iyi olabilir. Ama artış var. Bu bizim okuduğumuzun göstergesi. Bir de bir parantez bir husus. E-kitap üretimi geçen yıldan bu yana %50 oranında düşmüş. Bu da mesela bize bir gerçeği ifade ediyor.
Evet.
Yani demek ki e-kitap okumak, PDF kitap okumak hani çok da tutmamış bizde.
Evet, bizim ne alıştığımız dersin, evet alıştığımız formatta yani kitabı dokunmak, onun tozunu yutmak aslında daha bize yakın olan bir şey. Geçen programlarda da bunu konuşmuştuk Yusuf hatırlarsın.
Evet.
Bu bağlamda bizler kitaba çok alışamadık hakikaten.
Alışamadık
ben de mesela
yani evet.
Okumaya çalışıyordum
bir ara. Benim mesela
tabletten.
Şahsen evet uzun ama, yıllardır biriktirdiğim bir sürü kitap var.
Yani bir saat okuduğumu düşünüyorum. Şimdi hatırlamaya çalışıyorum o zamanı. Yani gözlerim de birazcık bu hususta çok elverişli olmuyor. Özellikle bir saati geçtikten sonra. Ki normal bir insan da zannedersem çok elverişli olacağını da zannetmiyorum. Çünkü bakıyorsunuz, okuyorsunuz. Aslında kendinizi bir müddet kaybediyorsunuz ama o kitabı okumaya başladıktan itibaren o geçen zaman içerisinde fark etmediğiniz şey şu. O yoğunlaştığınız metin sizi alıyor bir yerlere götürüyor. Ancak bittiğinde okumanızı bitirdiğinizde şöyle dışarıya baktığınızda sanki farklı bir dünyaya gözlerinizi açmış gibi oluyorsunuz. Yani tabletten yapılan okumalar, bilgisayardan yapılan okumalar bu açıdan konforlu bir süreç olmuyor. Bu bağlamda şu anki sürecinde yani şu an vermiş olduğum bilgilerinde ben haklılığın olduğu kanaatindeyim.
Dilersen Cahit Zarifoğlu'nu konuşmaya
evet,
başlayalım. Bu programımızın biraz kalan kısmını üstada ayırmak istiyoruz. Cahit Zarifoğlu malumunuz edebiyatımızın önemli isimlerinden, Yedi Güzel Adam'dan biri. İlginç bir hayat hikayesi var. Dilersen biraz buradan başlayalım.
Abdurrahman Cahit Zarifoğlu. Yani insanlar genel olarak o ilk ismini çok fazla kullanmıyorlar.
İlk harfleri de?
İlk harflerini de tabii bir araya getirdiğimizde aciz ortaya çıkmış oluyor.
Bir şiirinde de ifade ediyor
tabii,
değil mi?
Kendisi de zaten bu aciz ismini kullanıyor.
Kullanıyor, evet.
Bu açıdan yani Cahit Zarifoğlu bizim için çok değerli. Yani hem yazdıklarının edebi kalitesi ki takdir etmek bana düşmez. Ancak etkilendiğimi ifade etmek de bir taraftan gerekiyor. Hem de yaşamış olduğu hayat ve şiiriyle olan mutabakatı. Yani bu insanı hakikaten etkiliyor. Biliyorsunuz hani hep anlatılan bir husus vardır ya çeşitli sohbet ortamlarında. İşte çocuğun bir tanesi çok bal yemeyi seviyor. Artık iş zıvanadan çıkıyor amiyane bir tabirle. Annesi işte İmam-ı Azam'a getiriyor. Diyor ki ey imam diyor benim çocuğum çok bal diyor. Buna bir nasihat etseniz de bal yemese diyor. Tamam şimdi git diyor 40 gün sonra gel diyor. Kadın da çocuğunu alıyor 40 gün sonra geliyor. Oğlum bal yeme tamam mı diyor. Ve ondan sonra çocuk bal yemeği kesiyor. Ey imam diyor 40 gün önce niye söylemediniz?
Bunu söylemek için niye 40 gün bekledin?
Niye 40 gün? Ben diyor o gün bal yemiştim diyor. Yani sözümün tesiri olmaz diyor.
Vücuttan atılması için herhalde 40 gün.
Tabii 40 gün işte o 40'ın biliyorsunuz bir ayrı bir önemi var.
Evet evet.
Ancak şunu görüyoruz. Belki de Cahit Zarifoğlu'nun bizi etkilemesinde o okuduğumuz şeylerin o ruh ve gönül dünyamıza, düşün dünyamıza böyle sarsıcı bir etki yapmasındaki en önemli husus yaşantısıyla yazdıkları arasındaki uyum diye düşünüyorum. Çünkü kendisinin biliyorsunuz çok sıkıntılı bir şeyi var, yaşamı var.
Biraz bahsedelim mi? Açalım mı orayı?
Tabii açalım. 1940'da doğuyor. Kendisi aslen Maraşlı. Babasının memuriyeti dolayısıyla.
Hakim herhalde
babası. Hakim babası. Birçok yeri ziyaret etme durumunda kalıyor. Ve biliyorsunuz yani okul değiştirme süreçleri, il değiştirme süreçleri, alışma süreçleri.
Çocukluk dönemini çok etkiler.
Çocukluk döneminde aslında bir zenginliktir. Benzer bir durum İsmet Özel için de geçerlidir malumun. Ancak bu bir travma da oluşturuyor. Yani bir iki sene alışıyorsunuz, arkadaşlar ediniyorsunuz, çevre oluşturuyorsunuz. Ancak tekrar ayrılmak durumunda kaldığınızda aslında bir yarınızı da orada bırakıyorsunuz. Yani bir parçalanıyorsunuz. Cahit Zarifoğlu'nda benim en çok dikkatimi çeken husus da bu. Kendisini bir yere ait hissedemiyor Cahit Zarifoğlu. Ve ötelerin insanı olduğunu bizlere yazdıklarıyla hissettiriyor. Örneğin okul okumak için Edebiyat evet. Fakültesine başladığında yani 10 senede bitiriyor Yusuf. Düşünebiliyor musun? Yani 10 senede bir okul bitirmek aslında genel olarak bakıldığında çok evet, da istenmeyen uzun, bir şeydir. Ancak
bir süre yani.
Bu 10 sene zarfında, 10 senelik süreçte çok ciddi bir birikim de elde ediyor. Yurt dışı seyahatleri söz konusu, otostopla
Avrupa'yı geziyor.
Tabii yine büyük şairlerle hemhal oluyor. Sezai Karakoç yaşça büyük.
Ama herhalde aynı yerde mi okuyorlardı? Maraş'ta.
Maraş'ta öyle zannediyorum. Var. Belki Maraş bir üst, Lisesi.
Ha, bir üst devreleri üst Sezai devreleri. Karakoç.
Aslında yaş olarak aralarında birkaç yaş var diye biliyorum.
Rasim Özdenören'le aynı sınıftalar. Evet. Usta hikayecimiz.
Evet. O da çok değerli bir hikayecimiz.
Mavera dergisi maceraları var.
Diriliş dergisinde Sezai Karakoç'un yazıyor.
Bir de Nuri Pakdil'in herhalde Edebiyat dergisinde evet. yazıyor.
Yani bu açıdan bakalım da bir de Cemal Süreyya ile olan bir diyalog var.
Bir mektuplaşmaları olmuş.
Mektuplaşmaları var. Ancak bugün aynı evde kalmamışlar.
Hay bugün programa gelmeden önce biraz bakmıştım. Orada Paris'teymiş Cemal Süreyya.
Evet.
Ona bir mektup yazıyor. Ona hayranlığını ifade ediyor Zarifoğlu. Ve hani İstanbul'da sizinle aynı evde kalmak isterim diyor.
Evet.
Şimdi Cemal Süreyya çok şaşırıyor buna. Yani bu ne diyor yani bir tane öğrenci benimle aynı evde kalmak istiyor diyor. Bunu bir lüzumsuzluk olarak gördüğünü söylüyor. Mektuba cevap bile vermiyor.
Evet.
Sonra Zarifoğlu vefat ettikten sonra bunu çok üzülüyor tabii. Ama iş işten geçmiş oluyor.
Tabii tanışıyorlar sonraki süreçte. Sezai Karakoç'un ofisinde vesaire Hı-hı. oturuyorlar bürosunda. Biliyorsunuz Sezai Karakoç ile Cemal Süreyya'nın da diyalogları çok iyi. Çünkü aynı okulda okumuşlar Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde.
Ya aslında mümbit bir edebiyat çevresinde kendini buluyor. O ona çok şey katıyor. Daha sonra evlilik süreci var. Değil mi? Evet. Necip Fazıl'la da bu arada muhabbeti
zaten
var.
Zaten kız istemeye Necip Fazıl Hı-hı. gidiyor.
Eşi şu an hayatta Berat
evet.
Zarifoğlu hanımefendi. Eşini yani Cahit Zarifoğlu'nu ilk defa yüzük takılırken gördüğünü söylüyor.
Evet.
Yani bu da tabii o dönemlerin bir geleneksel hali içerisinde elbette anlaşılabilir bir şey. 4 çocukları oluyor. Çok güzel bir evlilikleri oluyor. Zarifoğlu akşamları eve geldiğinde hep daktilo başında bir şeyler yazarmış. Eşi biraz ondan şikayet edermiş. Ama diyor ki hafta sonlarını hep bize ayırırdı. Cumartesi mutlaka babamlara giderdi. Kayınpederine yani Zarifoğlu'nun. Orada çocuklar oynardı. Ve pazar günleri de hava yağışlı bile olsa mutlaka bizi pikniğe götürürdü diyor her pazar. Bunlar tabii güzel bir aile tablosu. Eşine yazdığı şiirler de var. Şiirlerini bir kitapta toplandı daha sonra. Beyan yayınlarından çıkıyor bu arada kitaplar. Onu evet. belirtmiş olalım.
İşaret yayınlarından, beyan yayınlarından kitapları. Evet, işaretten de çıkmıştı.
Ha, şu an çıkmıyor ama.
Yok, beyanda. Şu an çıkmıyor.
Bütün kitapları beyan yayınlarında.
Ben şöyle düşünüyorum Yusuf. Yani bir şaire aşık olmak nedir bilmiyorum ama bir şairin aşık olması çok başka bir olay diye düşünüyorum. Yani biz bunu şiir okumalarında ya da şairleri incelerken görüyoruz. Birçok şairin aslında o ana damarını besleyen hususun aşk olduğunu, muhabbet olduğunu görüyoruz. Cahit Zarifoğlu'nun da eşine yönelik yazmış olduğu şiirler gerçekten çok kıymetli ve çok farklı bir anlam yüklüyor. Tabii bunlar bir bütün olarak bakmamızı sağlıyor aslında. Yani tüm yazdıklarına. Malumunuz kendisi birçok alanda eserler veriyor. Şiirleri var. İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış. Bunlardan bazıları. Çocuk hikayeleri yazıyor. Çok güzeldir. Yani çocuk hikayeleri
evet, evet.
Bir dönemin en önemli boşluklarından bir tanesiydi.
Yani Zarifoğlu o anlamda belki ilk yani. Çocuk hikayelerine evet. önem verip o dönem içinde onu yani yazan.
Bir dönemin gençliği Zarifoğlu'nun çocuk hikayeleriyle büyümüş. Mesela bizde Hüseyin Goncagül'ün değil mi? Hatırlarsınız
doğru, doğru.
yani onun işte yapmış olduğu programlarla büyüdük.
Hay.
Yani bize çok şey katmış olduğunu söyleyebiliriz. Çocuk hikayelerinden de bir kısmını isterseniz bahsedebiliriz. Serçe Kuş var, Katır Aslan, Ağaç Kakanlar, Kuşların Dili bunlardan bazıları. Bir de romanları var. Aslında çok fazla roman yok.
Bir tane mi?
İki tane. Savaş ritimleriyle ana. Bu kitaplar basılmıyor şu an. İkisini de bulmamız mümkün mü? Ya sahaflarda ancak belki bulunabilir. Ben de şu an 86 yılına ait bir Cahit Serifoğlu.
Bayağı parçalanmış,
evet, parçalanmış bir kitap. Ben bunu lise dönemindeyken yarısına kadar okumuştum. Afganistan Savaşı'ndan bahsediyor. Malumunuz Sovyetler Birliği.
Afganistan'a çok önem veriyor Zarifoğlu. Tabii, o dönem yazdığı şiirler, bir de mesela Mavera dergisine gelen mektuplar var. Onlara verdiği cevapları da Okuyucularla isimli kitabında topluyor. Orada mesela Afganistan'a ne kadar önem verdiğini anlıyoruz o ifadelerinden, günlüklerinden hakeza.
Aslında bir dönemin yani İslami camiası açısından Afganistan çok önemli. Çünkü işgale uğramış bir coğrafya. Müslümanların acı çekmiş olduğu bir coğrafya. Aslında o Pandora'nın kutusunu açan ilk yer modern zamanlar içerisinde. Yani 1950'den sonrası için. Afganistan Savaşı ile başlıyor malumunuz İslam dünyasına. Topyekun bir istila Sovyetlerin girişiyle. Sonra Amerika'yı görüyoruz zaten birçok yerde ne yazık ki. Ve şu anda hala kanayan birçok yaramız var bu coğrafyalarda.
Bu savaş ritimleri Afganistan'dan bahsediyor dedin.
Savaş ritimleri Afganistan'dan bahsediyor.
Bir roman.
Evet, roman ancak dili şiirsel bir dil. Yani okuduğunuzda aslında bir nevi uzun bir şiiri anımsatıyor yaklaşık olarak. 245-246 sayfalık bir şiiri anımsatıyor. Benim burada 15. sayfanın ortasından okuyacağım bir bölüm var. İzin verirseniz.
Hay hay, memnuniyetle.
Çok konuğumuz olacak ama umutsuzluk konuğumuz olmayacak. Keder bacamızdan yükselen ak dumanlar gibi yükselecek de 90'lık ihtiyarlar bile bellerini bükmeyecekler, başlarını eğmeyecekler. Cahit Zarifoğlu biliyorsun Yusuf, Kafkaslardan göçen bir ailenin çocuğu. Birkaç nesil önce, kendisinden birkaç nesil önce Kafkaslardan göçmüşler. O Kafkasların o boyun eğmez, o mücadeleci tavrını eserlerinde de bu şekilde görebiliyoruz. Ve Afganistan'a hiç gitmemiş kendisi. Ancak Afganistan'daki o mücadelenin dilini çok iyi yakalamış. Bunu da ifade edebiliriz. Yani çok insanı... Güzel. Bu tip ifadeler aslında farklı dünyalara götürüyor. Hiç gitmediğiniz yerlere bir anda sürükleyebilir.
Keşke bu kitap tekrar basılsa.
Keşke basılsa, evet.
Beyan yayınlarına söyleyebiliriz aslında bunu.
Evet.
Yaşamak, Cahit Zarifoğlu'nun en önemli kitaplarından bir tanesi, günlüğü diyebiliriz. Onu tanımak için de aslında en iyi fırsat. Kitap bir şiirle başlıyor. Senin adınla, ey yüceler yücesi, sevgi evimizde sende, sana secde ederiz. Seninle dolu, kendi benliğimizden boş. Esirgenmemizi iste, sen istesen. İşte sakınmamız, işte cevarihi azamızın fenaya düğümü, işte elimizin açıklığı, gözümüzün sabrı, dilimizin damağımızdaki yapışıklığı. Esirgenmemizi iste, sen istesen. Evet. Zarifoğlu'nun şiirlerinde kendine has bir üslubu var kuşkusuz. Pek çoğu için anlaşılması zor gelecek ifadeler de var. Belki kendi kişisel hayatına doğrudan göndermeler yapan bir sembolik bir anlatımı var. Yani zor okuması ve açıkçası tam kavranması zor. Şiirleri için söylüyorum özellikle.
İkinci yeni akımının...
hali bu zaten. Evet. Doğru diyorsun. Bu Yaşamak kitabı Sarıkamış 1979 diyerek başlıyor. Ne çok acı var Zarifoğlu'nun.
Evet, ne çok acı var.
Müthiş, yani en çok paylaşılan zaten ifadelerinden bir tanesi. Burada işte günlüklerinde mesela dikkat çeken küçük harfle başlıyor şov yerine. Tarihler atmış. Ankara 1975 18 Kasım yazmış mesela. Ardından 24 Kasım, 6 Aralık, 15 Aralık diye böyle devam ediyor. Mesela 24 Kasım tarihinde şu notu düşmüş. Necati Bey Caddesi'ndeki Gebeloğulları'na ait büroda Fethi ağabeyle oturduk geç vakitlere kadar. Fethi Gemuhluoğlu mu acaba?
Evet, muhtemelen.
Konuşması boyunca 2-3 kere haleti ruhiye değiştirdi. Tek tek sevdiğimiz şairleri sordu. Necip Fazıl, Şeyh Galip, Sezai Karakoç isimleri. Bu kadar mesela, bir ufak bir paragraf notu. Yine mesela Ankara 1975, 15 Aralık. Fethi abi beni İstanbul'a Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmak üzere olan Klasik Türk Müzikisi Korosu'na genel sekreter olarak aldırmak istiyor. Bu kadar, not burada bitiyor. İşte Ankara 1940 diyor. Hep küçük harflerle başlıyor. İlginç. Evin büyük kapısının üzerindeki küçük pencereden bakınca 100 metre ötede Hacı Bayram Camisi'nin yüzyıllardır iç ateşiyle yanmakta koyulaşmış kırmızı duvarları görünüyor. Ya yani müthiş ifadeler. Ankara 1978, 27 Kasım. Ayşe Hicret dünyaya teşrif edeli 7 gün oluyor. İlk kez duyduğumda o yarım saniyelik mini şok hariç sevinçliyim. Ne var ki toplum çıldırmış. Babaya pek bir şey söyleyen yok ama anneye başka kadınlar yine mi kız? Sağlık olsun. İleride erkek de olur. Sıkma canını. Der gibi cümleler döktürüyorlar. Demiş. Hoş bir kitap. 220 sayfa. Zarifoğlu'na hani dünyasına girmek için ilk adım. Güzel bir fırsat diyebiliriz. Bine başka bir kitabı. Bir değirmendir bu dünya. Evet. Denemelerinden oluşuyor. Bu biraz daha belki hani anlaması, okuması daha kolay bir kitap.
Bir de zengin hayaller peşinde var. Zannedersen baskısı yok onun.
Evet. O olabilir baskısı. Var mı? Değilim. Olabilir. Okuyucularla isimli bir kitabı var yine. Burada da az önce bahsi geçmiştim. Mavera dergisinde kendisine çok fazla mektup geliyor Mavera dergisinin. Bu mektuplara cevap veriyor Cahit Zarifoğlu. Her verdiği cevabı burada tarihine toparlamışlar. Çok güzel bir kitap. Benim hani Zarifoğlu'nun okuduğum ilk kitabıydı açıkçası. Çünkü hani dergicilikle uğraşan bir anlamda yayıncılık faaliyeti içerisinde olanların da bir rehber kitabı olabiliyor bu. Bir üslup da veriyor. Mesela burada bugün hani önemli isimlerden olarak görülen bazı isimler de var. Ta o tarihlerde Mavera dergisine mektup göndermişler. Zarifoğlu da cevap vermiş. Son yolladığınız yazı da öncekiler gibi dil konusunda Türkçe üzerine başlığını taşıyor. Mektubunuzda şu açıklama var. Şimdiye kadar üzerinde en fazla çalıştığım konu dil. Daha doğrusu Türkçedir. Buna da belki Türkçeyi her şeyiyle sevmiş olmam yol açmıştır. Yazınızda ilkin bazı bilgiler veriyor, Türkçenin dil tarihi içindeki yerini belirtiyorsunuz. Sonra da bir yazara atıf yaparak Osmanlıcanın doğuşunun doğal olduğunu söylüyor, hatta savunuyorsunuz. Diye devam ediyor uzunca bir mektup, hepsini söylemeyeyim. Sonlarında da burada bir adım daha atın ve her şeyi sevdiğiniz Türkçeyi Arapça ile birlikte sevmeye başlayın. Selamlarımızla diye bitiyor. Güzel, mesela Mustafa Okur var. Cevap verdiği Saadettin Yıldız var, Zeki Şevik var. Bazıları bugün hakikaten önemli yerdeler. Bugünün şairlerine bazen yol gösterdiği de oluyor. Hatta bazı şiirlere, yani bu çok kötü bir şiir, mümkünse artık şiir yazmayı bırakın diyor. Bazılarını çok takdir ediyor, yazınızı yayınlayacağız diyor. Ama hepsiyle de ilgileniyor. Bir üslup açısından çok kıymetli buluyorum ben. Yani Zarifoğlu'nun bütün çalışmalarını.
Evet, özellikle son dönemde Cahit Zarifoğlu'nu biz sadece o romantik boyutuyla tanıyoruz. Özellikle Yedi Güzel Adam dizisinde biliyorsunuz o senaryolaştırıldı. Ve orada
TRT'de
TRT'de bir müddet yayınlanmıştı. Orada çizilen portre daha çok romantik bir portreydi. Yani bir aşk hikayesi anlatılıyordu.
Ama biz biliyoruz ki mesela Zarifoğlu'nun gençlik dönemleri çok içe kapanık. Evet. Sonraki dönemleri de arkadaşları tarafından artist diye tanımlanan bir
aslında hal. Necip Fazıl tarafından. Yani evet, Necip evet. Fazıl bir ortamda, daha doğrusu kendi evinde aslında sohbet ederken, konuşurken öğrencilerine Cahit Zarifoğlu ayağa kalkıyor ve kitaplığı dolaşıyor. Ve orada işte sohbetin önemine binaen bir şey söylüyor Necip Fazıl.
Şöyle diyor.
Sen yani, niye ayaktasın artist?
Şöyle diyor herhalde. Yani Necip Fazıl'ın da kendi üslubudur yani. Burada bir cevher var diyor, bir hazine
evet,
var.
Aynen,
sen de şey diyor sağda solda başka şeyler arıyorsun evet. gibi böyle artist diyor ona. Çok hoş. Bugünkü programımızın da sonuna doğru yaklaştık. Eklemek istediğin bir şey var mı?
Aslında eklenecek çok şey var. Bu program yarım saat değil, 2 saat, 3 saat olsa herhalde yine eklenecek birçok şey daha kalacak.
Belki bir daha ayrı program yaparız Zarifoğlu için.
Yapmakta yarar var. Çünkü daha bahsedemediğimiz çok şey var Cahit Zarifoğlu ile alakalı. Ve aynı zamanda günümüze dair de belki uyarı niteliğinde söyleyebileceğimiz bazı şeyler olabilir. Bu kadar yeterli olduğunu ifade edebilirim.
Hay hay. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da bu haftalık Okudukça programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar dileriz. Bir sonraki programda buluşmak üzere diyelim.